Ayrım 3 Sürü Frank Schätzing Sayfa 32 12 Mart Vancouver Adası, Kanada. Günler gelip geçerken yağmur yağmaya devam etti. Leon Anavak en son ne zaman böylesine uzun zaman boyunca yağdığını hatırlamıyordu. Yıllar önce olmalıydı. Okyanusun çarşaf gibi düz yüzeyine baktı. Uzakta ince gümüş bir çizgi günlerdir ilk kez yağmura bir ara vaat eden alçak, kalın bir bulutu su yüzeyinden ayırıyordu. Yine de buna güvenilemezdi. Yerine her zaman bir sis çökebilirdi. Pasifik Okyanusu genelde hiç uyarmadan canı ne çekerse onu yapardı. Anavak gözlerini ışık huzmesinden ayırmadan Blue Shark'ın motorunu çalıştırıp denize açıldı. Güçlü motorlarıyla iri lastik bot Zodiac tam gaz ilerledi. Dürbün ve fotoğraf makinalarıyla donanmış, baştan aşağı su geçirmez kıyafetlerine bürünmüş 12 yolcusu hızla ilgilerini kaybediyorlardı. Şubat'ta Bahia, Kaliforniya lagünlerini ve ılık Hawaii sularını terk edip Kuzey Kutbu'ndaki yazlık beslenme alanlarına gelen kambur balinalarla gri balinaları bir anlığına görebilmek için 1,5 saatten fazla zamandır sabırla beklemişlerdi. Göç yolu 16 bin kilometre boyunca devam edecek, onları Pasifik Okyanusu'ndan Bering Denizi'ne, oradan da amfibot ve kirillerle ziyafet çekecekleri, bollukla dolu donmuş ziyafet havuzları Chukchi Denizi'ne ulaştıracaktı. Dipnot, amfibot, 7000'den fazla tanımlanmış türü bulunan karidese benzer minik kabuklular, türlerin büyük çoğunluğunun boyu 1 milimetre 20 milimetre arasındadır. Krill, karides benzeri bir kabuklu türü. Türlerin büyük çoğunluğunun yetişkinleri 10 ile 20 milimetre boyundadır. Zooplanktonun önemli organizmalarındandırlar. Günler kısaldığında Meksika'ya doğru yuvaya dönmek ve en büyük düşmanları orkalardan uzakta doğum yapmak için tekrar yola çıkacaklardı. Dipnot orka, Orcinus orca, katil balina veya deniz kurdu diye de bilinir, yaşayan en iri yunus türüdür. İngiliz Kolombiya'sı ve Vancouver Adası sularından yılda 2 kez devasa memeli sürüleri geçer ve bu aylarda Tofino, Ukluelet ve Victoria gibi sahil kasabalarında balina izleme turları dolup taşardı. Ama bu yıl değil. Şimdiye kadar ne bir yüzgeç ne de kuyruk görüntülenebilmişti. Yılın bu zamanı iki türden birini görme ihtimali o kadar yüksek olurdu ki, Davy'nin balina istasyonu turda balina göremeyenler için ikinci ve bedava bir tur vaat ederdi. Birkaç saat boyunca hiçbir şey görememek duyulmamış şey değildi ama bunun tüm gün sürmesi gerçekten kötü şanstı. Tüm bir hafta endişe verirdi ama bu henüz hiç olmamıştı. Yine de bu yıl balinalar yolunu şaşırmış gibiydi ve bugünün macerası da daha başlamadan bitmişti. Herkes kamerasını kaldırdı, bottan görebildikleri tek şey belli belirsiz bir kayalık sahildi ve onu bile yağmur yüzünden tam olarak göremiyorlardı. Anavak her gözleme açıklamalar ve yorumlarıyla eşlik ederdi ama şimdi ağzı kurumuştu. 1,5 saat boyunca bölgenin tarihine sarılmış ve grubun havasını anılarla canlı tutmaya çalışmıştı. Artık herkese balinalar ve siyah ayılardan gına gelmişti. Anavak da anlatacaklarını nasıl değiştirebileceğine dair fikirlerini tüketmişti. Üstelik balinaların nerede olduğunu merak ediyordu. Belki de kaptan olarak turistlerin durumuyla daha çok ilgilenmesi gerekirdi ama bu onun tarzı değildi. Dönme zamanı diye ilan etti. Hayal kırıklığı ile dolu bir sessizlik oldu. Kılaya Kuot koyu boyunca yolculuk en az 45 dakika sürecekti. Akşamüstünü bir heyecan dalgası ile bitirmeye karar verdi. Zodiac'ın dıştan takma ikiz motorları onlara iyi bir adrenalin pompası sürüş sağlayabilirdi. Hız Anavak'ın elinde kalan sunabileceği son şeydi. Yağmur aniden durduğunda ayaklar üzerindeki evleri ve iskeledeki balina istasyonuyla Tofino kıyıları anca görünmeye başlamıştı. Uzaktan tepeler ve dağlar gri kartondan kesilip yapıştırılmış gibi görünüyordu. Zirveleri bir sis ve bulut tabakasıyla kaplanmıştı. Anavak yolcuların bottan inmelerine yardım etti, sonra iskeleye tam yanaştı. İskeleye çıkan basamaklar kaygandı ve bir sonraki macera perest grup istasyonun önündeki avluda toplanmıştı. Onlar için de herhangi bir heyecan olmayacaktı. Anavak bilet bürosuna girerken, "Eğer işler yakında düzelmezse hepimiz kovulacağız," dedi Susan Stringer. gişesinin arkasında ayaktaydı ve plastik broşür kaplarını dolduruyordu. Belki de sincap gözlemeyi önermeliyiz, ne dersin? Davy'nin balina istasyonu el yapımı objeler, üçüncü sınıf hediyelikler, giysi ve kitaplarla dolu sıcak sevimli bir yerdi. Stringer ofis müdürüydü. Çalışmalarına para sağlamak için işe girmişti ki bu ana vakında orada işe başlamasının sebebiydi. Ancak doktorasını bitirmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine karşın hala Davy için çalışıyordu. Anavak geçen birkaç yaz boyunca deniz memelilerinin zekası ve aralarındaki sosyal ilişkileri anlatan çığır açıcı bir kitap yazmıştı. Öncü çalışması uzmanların saygısını kazanmış ve ona bilimin parlayan yıldızlarından biri olarak ün kazandırmıştı. Artık bol paralı işler öneren mektuplar gelmeye ve Vancouver adasının yabanındaki rahat hayatını anlamsız göstermeye başlamıştı. Anavak buradan taşınmasının an meselesi olduğunu biliyordu. 31 yaşındaydı. Yakında büyük enstitülerden birinde öğretim görevlisi veya araştırmacı olacaktı. Uzmanlık dergilerinde makaleleri yayımlanacak, konferanslara gidecek ve akşam trafiğinde temelleri titreyen cazip bir konutta oturacaktı. Su geçirmez kıyafetlerini çıkarmaya başladı. "Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsaydı," diye mırıldandı. "Ne gibi?" "Gidip onları aramak gibi." "Rothbaum'la telemetrik izleme sonuçları hakkında konuşmak istemiyor muydun?"
"Çoktan konuştum."
"Ve?"
"Dediğine göre söylenecek pek bir şey yok. Ocakta birkaç tane şişe burunlu yunus ve deniz aslanını uydu vericileriyle etiketlemişler. Ama izleri göçün başında kayboluyor. Tüm vericilerin yayını durdurmuş ve o zamandan beri sessiz."
Stringer titredi. "Endişelenme, tekrar açılacaklardır. Binlerce balina bir anda kaybolamaz."
"Görünen o ki kaybolabiliyor."
Stringer sırıttı. "Herhalde Seattle yakınlarında trafiğe takılmışlardır."
"Çok komik."
"Haydi biraz gevşe, ilk defa gecikmiyorlar. Her neyse, neden daha sonra Schooners'la bize katılmıyorsun?"
"Ah, üzgünüm, hala beyaz balinalarla ilgili deneyi hazırlıyorum."
"Çok çalışıyorsun," dedi Stringer sertçe.
"Çalışmak zorundayım Susan. Benim için gerçekten önemli. Hisse senetleri ve sermayelerin tersine en azından bunu anlayabiliyorum."
Kinaye Stringer'ın sevgilisi Roddy Walker'ı hedeflemişti. Walker Vancouver'da bir borsa simsarıydı ve birkaç gündür Tofino'da kalıyordu. Tatil fikri cep telefonunda bağırarak konuşmak, istenmeden mali önerilerde bulunmak ve herkesin sinirlerini bozmaktan ibaretti. Stringer'ın iki adamın dost olmayacağını anlaması uzun sürmemişti. Hele de Walker Anavak'ı kökleri hakkında sorgulamak için uzun bir gece boyunca esir ettikten sonra. "Muhtemelen inanmayacaksın ama," dedi, "sadece bunlar hakkında konuşmuyor."
"Gerçekten mi?"
"Sadece kibarca sorman yeterli," dedi Stringer anlamlı bir şekilde.
"Peki," dedi Anavak, "size sonra katılırım."
"Hayır, katılmayacaksın, gelmeye hiç niyetin yok."
Anavak sırıttı. "Eğer kibarca sorarsan."
Elbette gitmeyecekti. O da Stringer'da biliyordu ama kadın her seferinde davetini tekrarlıyordu. "Fikrini değiştirirsen 8'de buluşacağız. Bir düşün. Belki de o midye bağlamış kıçını kaldırman gerekir. Tom'un kız kardeşi geliyor ve biliyorsun sana meyilli." Onu neredeyse ikna etmeye yetiyordu. Ama Tom Shoemaker, Davy'nin genel müdürüydü ve Anavak'ın kaçmaya çalıştığı bir yere kendini bağlamaya hiç niyeti yoktu.
"Bir düşünürüm."
Stringer bir kahkaha koy verip gitti. Anavak Shoemaker gelip yerini devralana kadar kalıp müşterilerle ilgilendi. Sonunda ofisten çıkıp ana caddeye yöneldi. Davy'nin balina istasyonu Tofino'ya giden yoldaki ilk binadan biriydi. Kasabadaki her yer gibi ahşaptan yapılmıştı. Kırmızı çatılı, korunaklı bir terası olan ve önündeki çimenlikte sembolü olan sedirden yapılmış 7 metrelik balina kuyruğu totemiyle sevimli bir yerdi. Kalın bir çam ormanının kenarına kurulmuştu. Bölge tam tamına Avrupalıların Kanada'yı hayal ettikleri gibiydi ve sakinleri bu algıyı güçlendirmek için ellerinden geleni yapıyordu. Fenerlerinin ışığında oturur, bahçelerinde bir siyah ayıyla burun buruna gelmelerinin veya bir balinanın sırtında yüzmelerinin hikayelerini anlatırlardı.
Üstelik anlattıklarının çoğu doğruydu. Hafifçe meyillenen kumsallar, engebeli arazi, bataklıklar, nehirler, terk edilmiş mağaralar ve Tofino'dan Renfrew limanına dek batı sahilinde uzanan tarihi, çam ve sedir ağaçları her yıl sürüyle turisti bölgeye çekiyordu. İyi bir günde denize bakıp bir gri balina görebilir veya güneşlenen deniz aslanlarıyla su samurlarını seyredebilirdiniz. Şiddetli yağmur dönemlerinde bile pek çok insan buranın dünyadaki cennet olduğunu düşünüyordu. Anavak öyle düşünmüyordu. Kasabanın içine doğru biraz yürüdü, sonra rıhtımlardan birine döndü. Orada 12 metrelik harap olmuş bir yelkenli demirlemişti. Yelkenli Davy'ye aitti ama tamiratına vereceği paraya kıyamadığı için sudan ucuz bir kirayla Anavak'a vermişti. Anavak'ın asıl evi Vancouver kentinde ufak bir daireydi ama ancak şehirde işi olduğu zaman giderdi. Alt güverteye gidip bir yığın kağıt aldı ve istasyona geri yürüdü. Vancouver'da eski döküntü bir Ford'u vardı ama adada Shoemaker'ın tarih öncesinden kalma Land Cruiser'ı ile idare ediyordu. Araca binip motoru çalıştırdı ve kasabanın birkaç kilometre dışında nefes kesici okyanus manzarasına sahip kayalık burnun üzerindeki lüks otel Vikanin işhanına doğru sürdü. Bulut parça parça mavilikleri göstererek dağılmaya başlamıştı. İyi bakım görmüş yolu takip ederek yoğun ormanın içinden 10 dakikada geçti. Küçük bir otopark alanına geldiğinde aracını bırakarak yürüyerek devam etti ve yerde çürüyen devasa ağaç gövdelerini geçti. Yürüdüğü patika akşam güneşinde yeşil yeşil parlayan ağaçların arasından yukarı tırmanıyordu. Nemli toprağın kokusunu alıyor ve su şıpırtılarını duyuyordu. Çam dalları, eğrelt otları ve yosunlarla kaplanmıştı. Her şey enerji dolu ve canlı görünüyordu. Wick'e ulaştığında yürüdüğü için kendini daha iyi hissediyordu. Artık gökyüzü de açılmaya başladığına göre plajda huzur içinde oturabilir ve çalışabilirdi. Hava daha bir süre kararmayacaktı. Belki diye düşündü, otelden aşağı zigzag yaparak inen merdivenleri geçerken kendimi akşam yemeği ile ödüllendirmeliyim. Wick'in yemekleri her zaman mükemmeldi. Not defteri ve dizüstü bilgisayarı ile donanmış halde ters çevrilmiş bir ağaç gövdesine yerleşti. Ama biri merdivenlerden inerek gelip sahilde dolanmaya başladığında Anavak oturalı 10 dakika bile olmamıştı. Deniz çekilmişti ve akşam güneşi sürüklenmiş dalların saçıldığı kıyıyı aydınlatıyordu. Yeni gelen gümüş mavisi sulara yakın duruyordu. Her kimse telaşlı görünmüyordu ama dolan başlı rotasının Anavak'ın oturduğu ağaca doğru yönlendiği belliydi. Kaşlarını çatıp mümkün olduğu kadar meşgul görünmeye çalıştı. Biraz sonra yaklaşan adımların yumuşak çakıl çıtırtılarını duydu. "Merhaba." Anavak yukarı baktı. Önünde elinde sigarasıyla 50'lerinin sonunda bir kadın dikiliyordu. Yüzü bronzlaşmış, çizgilerle kırış kırış olmuştu. Çıplak ayaklıydı ve kot pantolonla koyu renk bir anorak giymişti. "Merhaba." Sesi istediğinden daha yumuşak çıkmıştı. Bölündüğü için duyduğu rahatsızlık yukarı bakar bakmaz dağılmıştı. Kadının koyu mavi gözleri merakla parlıyordu. Gençliğinde baş döndürücü olmalıydı. "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Normal şartlarda kaçamak bir cevap verirdi ama bu sefer kendine "Beluga balinaları ile ilgili bir araştırma üzerinde çalışıyorum. Ya sen?" derken buldu. Kadın yanına oturdu. Anavak kadının profiline baktı. Düzgün burnuna ve çıkık elmacık kemiklerine ve birden onu daha önce bir yerlerde görmüş olduğunu hatırladı. "Ben de bir araştırma üzerinde çalışıyorum," dedi kadın. "Ama yayımlandığında kimsenin okuyacağını sanmıyorum." Durdu. "Bugün senin botundaydım." Güneş gözlükleri takan kapüşonlu kadın diye hatırladı. "Balinaların nesi var?" diye sordu kadın.
"Yoklar."
"Nasıl yani?"
"İşte ben de kendime bunu sorup duruyorum."
Kadın başını salladı. "Benim kısmetim de henüz görünmedi ama en azından neden olduğunu biliyorum. Belki de beklemeyi bırakıp aramaya başlamalısınız."
"Arıyoruz zaten." Bilgisayarını kapattı. "Uydu takip cihazlarımız var, telemetri ve sonar. Sürüleri takip edebiliyoruz."
"Ama ortadan kayboldular."
"Bazıları Mart'ın başlarında Los Angeles sahilinde göründüler ama o zamandan beri hiçbir şey yok."
"Yani hepsi öylece yok oldular."
"Hepsi değil." Anavak iç çekti. "Biraz karışık. Dinlemek istediğine emin misin?"
"Tabii."
Vancouver arasından 23 değişik türde balina görebilirsin. Bazıları sadece gelip geçiyordur. Gri balinalar, kambur balinalar, minke balinaları gibi. Ama diğerleri burada yaşar. Örneğin bu sularda 3 değişik tür orka vardır.
Katil balina mı?
Denebilir, dedi Anavak sinirle. Ama orkaların yaban hayatında insanlara saldırdığı görülmemiştir. Plinius Doğa Tarihi adlı kitabında onları suçladı gerçi. Onlara en korkutucu keskin ve delici dişlerle silahlanmış devasa bir kütle ve et yığını demişti. Kusto da onları bir numaralı düşman olarak göstermişti. Ne aptallık.
Tamam, mesaj alındı. O zaman orka tam olarak ne demek?
Orkinus orka tam bilimsel isimleridir ve ölüler diyarından gelen anlamına gelir. Bu ismin nereden çıktığını bilmiyorum.
Burada 3 tür orka olduğunu söyledin.
Anavak denizi gösterdi. Açık deniz orkaları. Haklarında çok fazla bir şey bilmiyoruz ama çoğunlukla büyük gruplar halinde gelip giderler ve epey açıkta yaşarlar. Gezgin orkalar göçebedirler ve daha küçük sürüler halinde yaşarlar. Bunlar katil balina tasavvuruna en yakın olanlarıdır. Dişlerini geçirebildikleri her şeyi yerler. Fok, deniz aslanı, yunuslar ya da kuşlar. Hatta mavi balinalara bile saldırırlar. Burası gibi kayalık bölgelerde suda kalırlar. Ama Güney Amerika'da fok ya da başka hayvanları avlamak için kendilerini kıyıya atarlar. Bunu izlemek inanılmazdır. Bir an durdu ama kadın konuşmayınca devam etti. Üçüncü türde adanın çevresindeki sularda geniş aileler şeklinde yaşar. Adayı ne kadar iyi bilirsin?
Pek iyi değil.
Doğruya doğru, Johnson Boğazı vardır. Adayı anakarıdan ayıran bir su kanalı. Yerleşik orkalar tüm yıl boyunca orada yaşarlar. Sadece somon yerler. 1970'lerden beri onların sosyal davranış modellerini takip ediyoruz. Durdu. Ne diye bunları sana anlatıyorum ki?
Kadın güldü. Kusura bakma, seni lafa tuttum ve merak ettim. Hangi balinaların kaybolduğunu ve hangilerinin hala burada olduğunu açıklamaya çalışıyordun.
Öyle ama.
Meşgulsün.
Anavak bilgisayarına ve defterine bir göz attı. Raporu yarına kadar bitmeliydi ama. Wick'ın inişhanında mı kalıyorsun?
Evet.
Bu gece için bir planın var mı?
Ah diye sırıttı. Herhangi biri bana bu soruyu sormayalı 10 yıl oldu.
Ana baktı ona sırıttı. Aslında midemi düşünüyordum. Konuşmaya akşam yemeğinde devam edebiliriz.
İyi plan.
Kadın ağaç kökünden kalkıp sigarasını söndürdü ve izmariti cebine attı.
Seni uyarayım. Ağzım doluyken hep konuşurum. Bu arada, elini uzattı. Ben Samantha Crowe. Bana Sam de.
Leon ana bak. Otelin önündeki kayalık buruna inşa edilen restoran etkileyici bir Playa Quot koyu ile adalar, arkalarında ise körfez ve sarhoş eden yağmur ormanı manzarası sunuyordu. Anavak ve Crowe pencere kenarında bir masaya oturmuşlardı ki eğer ortalıkta birkaç tanesi görünseydi balinaları izlemek için harika bir nokta olurdu. Sorun şu ki, dedi Anavak, gezgin ve açık deniz orkaları henüz görünmediler. Yerleşiklerden hala büyük miktarda var ama adanın batısını sevmiyorlar. Ve Johnston Boğazı'ndaki yaşam bile onlar için rahatsızlık verici olmaya başladı.
Neden?
Eğer evini vapurlar, kargo gemileri, transatlantikler ve spor balıkçılığı tekneleriyle paylaşmak zorunda kalsaydın sen nasıl hissederdin? Üstelik tüm bölge geçimini kereste endüstrisinden sağlıyor ve ormanların tamamı Asya'ya naklediliyor. Ağaçlar gittiğinde nehirler balçıkla doluyor, somonlar üreme alanlarını kaybediyor ve yerleşik orkaların yiyeceği tükeniyor.
Ama tek endişen orkalar değil, değil mi?
Gri ve kambur balinalar büyük baş ağrısı. Genelde Vancouver'a Mart'ın başında aylardır hiçbir şey yememiş olarak gelirlerdi. Kış boyu Baja, Kaliforniya'ya depo ettikleri yağları tüketerek yaşarlar ama bunu sonsuza dek sürdüremezler. Ancak tekrar buraya geldiklerinde yeniden yiyecek bulurlar.
Belki de daha açık denizlere gitmişlerdir.
Orada da hepsine yetecek kadar yiyecek yok. Örneğin gri balinalar, burada Wiken Inish körfezinde okyanusta bulamayacakları bir besin kaynağı bulurlar. Onufis elegans.
Elegans, kulağa hoş geliyor.
Anavak gülümsedi. Uzun ince bir solucandır. Körfez sakin ve kumludur ki bu da solucanlar için uygundur ve gri balinalar solucanlara bayılır. Bunlar gibi küçük atıştırmalıklar olmasa asla Arktik bölgesine varamazlar. Suyundan bir yudum aldı. 1980'lerin ortasında her şey o kadar kötüydü ki balinalar burada konaklamadı. Ama bunun sebebi sayılarının çok azalmış olmasıydı. Neredeyse soyları tükenene kadar avlanılmışlardı. O zamandan beri sayılarını arttırmayı başardık. Ama dünyada aşağı yukarı sadece 20 bin gri balina var ve bunların çoğunu burada bulman gerekirdi.
Ama bu yıl gelmediler.
Yerleşikler burada ama onlar sadece azınlık.
Yakambur balinalar?
Aynı hikaye.
Beluga balinalarıyla ilgili bir araştırman olduğunu söylemiştin.
Sence artık kendin hakkında bir şeyler anlatmanın zamanı gelmedi mi diye sordu Anavak.
Önemli noktaların çoğunu zaten biliyorsun. Ben haddinden fazla soru soran yaşlı işgüzarın tekiyim.
Garson elinde ana yemekleriyle birlikte göründü. Safranlı pilavla servis edilen gevrek, jumbo karidesler. Peki ama hangi tür sorular, kime ve neden?
Crow sarımsaklı bir karidesi soymaya başladı. Aslında çok basit. Orada biri var mı diye soruyorum.
Ya cevap?
Şimdiye kadar hiç cevap gelmedi.
Belki de biraz daha yüksek sesle sormalısın dedi Anavak.
İsterdim diye cevapladı Crow ağzı karidesle dolu. Ama şu anki teknolojimiz beni 200 ışık yılı genişliğinde bir alana sınırlıyor. Bu durum 1990'ların ortalarından beri 60 milyar sinyali analiz etmemizi engellemedi. Bunları doğal fenomenlerle açıklanamayan 37 taneye kadar indirmeyi başardık. Merhaba diyen birileri olabilecek 37 sinyal.
Anavak ona baktı. SETI için çalışıyorsun. Dipnot, SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence. SETI, dünya dışı zeka araştırması. Uzayda zeki yaşam türleri aramak için yapılan çeşitli aktivitelere verilen kolektif isimdir. SETI projelerinin genel yaklaşımı, gökyüzünü tarayarak uzak bir gezegendeki uygarlıklardan gelebilecek bir yayını tespit etmek üzerine kuruludur. ABD yönetimi ilk dönem SETI çalışmalarına destek vermiş olsa da bugün çalışmalar çoğunlukla özel sektör veya kişilerce desteklenmektedir.
Evet, tam olarak söylemek gerekirse dünya dışı zeka araştırması, Anka kuşu projesi
ve uzaydan gelen sinyalleri dinliyorsunuz.
Bizim güneşimize benzer yıldızları hedefliyoruz. Binlercesini ve her birinin yaşı 3 milyar yılın üzerinde. Buna benzer başka projeler de var ama bizimki en önemlisi.
Vay canına.
O kadar da şaşırtıcı değil. Sen balina şarkılarını analiz edip birbirlerine ne söylediklerini anlamaya çalışıyorsun. Biz uzaydaki sesleri dinliyoruz. Çünkü uzayın uygarlıklarla dolu olduğuna inanıyoruz. Tahminen balinalarla şansın daha yaver gidiyordur.
Ben birkaç okyanusla ilgileniyorum. Sen tüm evrenle uğraşıyorsun.
Farklı bir boyutta evet. Ama bana hep okyanuslar hakkında, evren hakkında bildiğimizden çok daha azını bildiğimiz söylendi.
Ve dünya dışında zeka sahibi bir yaşamı işaret eden sinyallere rastladınız.
Crow başını salladı. Hayır, nereden kaynaklandığını bilemediğimiz sinyallere rastladık. İlişki kurma şansımız zayıf, hatta neredeyse ihtimal dışı. Bu durumda hüsranla kendimi en yakın köprüden atmam gerekir. Ama sinyaller benim takıntım, tıpkı sen ve balinaların gibi.
Ben en azından var olduklarını biliyorum.
Aslında şu anda bilmiyorsun diyerek gülümsedi.
SETI Anavak'ın hep ilgisini çekmişti. Enstitünün araştırması 1990'ların başında Kolomb'un yeni dünyaya ayak basmasının 500. yıl dönümünde yakın yıldızlarda yaşam arayışını hedefleyen bir araştırmayı NASA finanse ettiğinde başlamıştı. Sonuçta Puerto Rico'nun Arecibo kasabasındaki dünyanın en büyük teleskobu yeni bir tür gözlem programı ile görevlendirilmişti. Küresel, cömert, özel bağışçılara şükür ki SETI o zamandan beri dünyanın dört bir yanında başka projeler de üretebiliyordu. Ama Anka kuşu bunların en bilineniydi.
Sen Jodie Foster'ın Contact'te oynadığı kadın mısın?
Ben kendi uzay aracında gezintiye çıkıp uzaylılarla karşılaşmak isteyen kadınım.
Biliyor musun Leon, genelde bunları kimseye anlatmam. İnsanlar bana ne iş yaptığımı sorduklarında çığlıklar atarak kaçmak isterim. Kendimi açıklamak zorunda olmaya dayanamıyorum.
Bu duyguyu bilirim.
Her neyse, sen bana ne yaptığını söylediğine göre sıra bende. Ne bilmek istersin?
Anavak uzun uzun düşünmedi. Neden işe yaramadı?
Soru kadını eğlendirmiş gibiydi.
İşe yaramadığını da nereden çıkardın? Samanyolu kabaca 100 milyar yıldızdan oluşuyor. Herhangi birinin etrafında dünyaya benzer bir gezegen olup olmadığını tespit etmeye çalışmak kurnazlık isteyen bir iş. Çünkü yeteri kadar ışık yaymıyorlar. Onlar hakkında sadece bilimsel hilelerle bir şeyler öğrenebiliyoruz. Teorik olarak her yerdeler ama 100 milyar yıldızdan gelecek sinyalleri dinlemeyi istersen sen dene.
Anlıyorum. Ana bak Sırıttı, 20 bin balinayı takip etmek buna kıyasla kolay bir iş.
Benimki gibi bir mesleğin insanı nasıl da yaşlı ve saçları beyazlamış bir hale getireceğini anladın mı? Okyanusu litre litre süzerek minicik bir balığın varlığını kanıtlamaya çalışmak gibi. Ve unutma ki balıklar yerlerinde durmuyorlar. Muhtemelen sonsuza kadar süzecek ve sonunda balığın aslında hiç var olmadığına karar vereceksin. Yine de hep oradaydı. Binlercesinle birlikte yüzüyordu. Sadece hep bakmadığın yerlerdeydi. Anka kuşu bir seferde birkaç litre süzebilir ama yine de hep sınırlıdır. Diyelim ki Georgia boğazı ile. Nereye varmak istediğimi anladın mı? Orada bir yerlerde uygarlıklar var ama kanıtlayamıyorum. Evren çok büyük, belki de sınırsız ve rasathanedeki sürahinin kahve yapabilme ihtimali bizim onları bulma şansımızdan daha güçlü.
Ana bak bir anlığına düşündü. NASA uzaya bir mesaj yollamamış mıydı?
Ha, şu mesaj, gözleri büyüdü. Demek istiyorsun ki neden kıçımızı kaldırıp kendi gürültümüzü yapmıyoruz?
Haklısın. 1974'te NASA, Arecibo'dan sadece 20 bin ışık yılı uzaklıktaki kilik düzende bir mesaj, Herkül takım yıldızında çok büyük bir küresel yıldız kümesi.
Ancak esas sorun aynı. Sinyal ister bizden, ister başkasından gelsin, tek yaptığı yıldızlar arası evrende dolanıp durmak. Herhangi birinin ona rastlaması inanılmaz bir tesadüf olur. Ayrıca bizim için dinlemek, göndermekten daha ucuz.
Yine de bu şansımızı arttırırdı.
Belki de bunu istemiyoruzdur.
Neden ki? Ana bak şaşırmıştı.
İşte SETI de istiyoruz ama birçok insan dikkatleri üzerimize çekmek istemiyor. Diğer uygarlıklar burada olduğumuzu bilseler belki de gezegenimizi elimizden alırlar. Tanrı esirgesin ama bizi kahvaltı niyetine yiyebilirler bile.
Ama bu çok saçma.
Öyle mi? Yıldızlar arası yolculuğu becerecek kadar zekilerse muhtemelen pek öyle kavgaya düşkün değillerdir. Öte yandan bu öylece inkar edebileceğimiz bir şey değil. Bence asıl dikkatlerini kazara nasıl çekebileceğimiz üzerine düşünmeliyiz. Öbür türlü yanlış izlenim yaratabiliriz.
Ana bak sessizdi sonunda. Hiç pes etmek istediğin oldu mu diye sordu.
Kim istemez ki?
Ya istediğini başarırsan?
İyi soru. Crow bir anda düşüncelere dalmıştı. Yıllar geçtikten sonra düşünüyorum da acaba amacımız gerçekten neydi? Sanırım cevabını bilsem muhtemelen pes ederim. Bir cevap her zaman arayışın sonudur. Belki de varoluşumuzun yalnızlığı ile ıstırap çekiyoruzdur. Doğanın hilkat garibesi olduğumuz fikriyle, türümüzün tek örneği olmakla ya da belki orada hiç kimsenin olmadığını kanıtlamaya çalışıyoruzdur. Böylece ayrıcalıklı konumumuza kurulabiliriz. Sen neden yunusları ve balinaları araştırıyorsun?
Sadece ilgimi çekiyorlar.
Ama bu tamamen doğru değil diye düşündü. İlgiden fazlasıydı. Peki neyi arıyorum?
Crow haklıydı. İkisi benzer şeyler yapıyorlardı. Sinyalleri dinleyip cevapları bulmayı umarak. İkisi de insan dışında bir zeki yaratığın eşliğine derin bir özlem duyuyorlardı. Kadın ne düşündüğünü anlamış gibi görünüyordu.
Kendimizi aldatmayalım dedi. Zeka sahibi başka yaşam formlarıyla gerçekten ilgilenmiyoruz. Onların varlığının bizim için ne anlama geldiğini bilmek istiyoruz.
Arkasına yaslanıp gülümsedi.
Sanırım sadece bir anlam arıyoruz.
Lobide bir içki içip Crow için bourbon ve Anavak için su, vedalaştıklarında saat neredeyse 10:30'tu. Dışarıda bulutlar dağılmış ve gökyüzü parlayan sayısız yıldızla bezenmişti. Bir süre yıldızlara baktılar.
Umarım balinalarını bulursun dedi Crow sonunda.
Sana haber veririm Sam.
Senin gibi dosta sahipli oldukları için şanslılar, iyi bir yüreğim var.
Bunu bilemezsin.
Benim iş kolumda bilmekle inanmak aynı dalga boyunda.
El sıkıştılar.
Belki bir dahaki sefer orka olarak karşılaşırız diye şakalaştı ana bak. Neden?
Kıva Kıyıtul yerlileri iyi bir yaşam sürmüşsen orka olarak geri geldiğine inanırlar.
Kulağa hoş geliyor, Crow sırıttı. Buna inanıyor musun?
Elbette hayır.
Ama sandım ki...
''Ne sandın?'' diye sordu cevabı bilmesine rağmen. ''Senin yerli olduğunu.'' Ana bak katılaştığını hissetti. Sonra kendine kadının gözünden baktı. Orta boylu, tıknaz bir adamdı. Geniş elmacık kemikleri, bakır rengi teni, badem gözleri ve alnına dökülen gür, parlak siyah saçları vardı. ''Ona benzer bir şey.'' dedi garip bir şekilde. Krov ona bir bakış attı. Sonra bir paket sigara çıkarıp içinden bir tane yaktı ve derin bir nefes çekti. ''Takıntılarımdan bir diğeri.'' dedi dumanı üflerken. ''Kendine iyi bak Leon.'' Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.